Zeynep Şenel Gence ile Her Tel'den Sohbetler.
Merhaba, ben Zeynep Şener Gencer. Sosyal Bilimler Ok bünyesinde hazırladığımız Her Tel'den Sohbetler podcast'imizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sıra dışı bir konuğumuz var. Yurt dışında yaşayan, hayatını gastronomi sanatına adamış şef Can Işık var. Merhaba Can.
Merhaba, nasılsın?
İyiyim, sen nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
Biz teşekkür ederiz. Bu yoğun temponda bize yer ayırdığın için. Ben konuyu aslında sektöre katılma hikayeni sorarak başlamak istemiştim. Sektöre dahil olma fikrin nereden çıktı? Nasıl gelişti?
Ben 2006 senesinde Eskişehir'den Osman Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldum. Ama o zamanlar benim zaten yurt dışına gitmek gibi bir amacım vardı. Zaten araştırıyordum bir süredir. Yemekle de çok içli dışlıydım. Yani yemeği çok seviyordum. Mesela annem böyle duymasın, haberi yok aslında, duracaktır belki şimdi dinlerse. Mesela annem biz lisedeyken köfte yapar, dolaba koyardı. Ben gelirdim, yaptığı köfteleri bozar, içine baharat ekler, tekrar yapardım. Beğenmezdim yaptığı köfteleri. Çok yağsız et kullanırdı mesela. Benim hoşuma gitmezdi. Çok uzun pişirirdi, misket gibi olurlardı. Ben böyle. Bu da babam benim çok yemeğe meraklıydı. Yani gerçekten özenirdi. Yani kuru patlıcandan dolmasını yapardı. Yuvarlama yapardı. Antep zaten.
Evet.
Yani o yüzden ben hep yemekle zaten içli dışlı bir insandım. 2006 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra yurt dışına bakmaya başladım. Nerelere gidebilirim diye. Amerika, Kanada pek cazip gelmedi bana o zamanlar.
Neden Amerika ile Kanada ile böyle bir şey mi?
Bilmiyorum. Ben böyle Yeni Zelanda'yı araştırıyordum öncesinde. Ondan sonra da dedemin Kanada'da tanıdıkları varmış. Orada yardımcı olsalar da istemedim. Amerika'da çok bana böyle kaos ortamı bir ülke gibi geliyor bana Amerika. Avustralya'ya baktım. Melbourne'de o zaman dünyanın en yaşanılır şehriydi. Zaten o seneden sonra da 7 sene üst üste ödül aldı Melbourne. Hep birinci sıradaydı. Evet. Ben de YouTube'dan falan videolarına bakınca çok hoşuma gitti. Yani Melbourne acayip hoşuma gitti. Buraya gelmenin yollarını araştırmaya başladım. Ve tabii bu bir okul olacak. Tabii bizim o zaman şansımıza hem döviz kuru böyle değildi. Hem Türkiye'nin eğitim statüsü de farklıydı. Şu anda Türkiye'nin eğitim statüsü çok düşük.
Çok
yani şu anda çoğu öğrenci red giyiyor. Özellikle lisans mezunu olarak benim sertifika programına geldim ben buraya. TAFE adı altında bir TAFE var burada. Avustralya'nın sertifika programları. Yani devlet
şey oluyor.
Bizim meslek okulları gibi 2 senelik kurslar mesela işte aşçılık var, mobilya yapımı var, kuaförlük var, teknik yerlik var. Böyle küçük kurslar. Bunları yurt dışından da öğrenciler başvurabiliyor. Tabii değişik, mesela siz diyelim yurt dışından başvuran bir öğrenci 2 dönem için 9000 Avustralya doları ödüyorsa buradaki 200 dolar ödüyor. Yani arada uçurum var. Yani. Kendi vatandaşlar arasında çok var. Ama ben o zaman geldiğimde dolar kuru 1.15'ti. Şu anda Avustralya doları 11 lira. Yani bir öğrencinin buraya gelmesi demek en kötü 200 bin lira şu anda.
Evet, çok büyük bir fark.
Çok büyük bir meblağ yani. Çok büyük bir meblağ. Uçak parasını falan ekleyince bu daha da yukarı çıkıyor. Konaklama masraflarını falan. Şimdi çok daha zor ve ikincisi daha kötü olan dediğim. Yani çok siyasetten de konuşmak istemiyorum yani şu anda ama. Evet. Yani Türkiye'nin dış ülkeler tarafından görünürdeki siyaseti öğrencilere de çok etkiliyor. Çünkü buraya gelen bazı öğrenciler direkt irticaya başvuruyorlar. Öyle olunca ülkenin yeni gelen öğrencilere red çıkıyor. Ya bu böyle bir kısır döngü içerisine girmeye başladı.
Evet.
Bu biraz sıkıntı ama...
Dezavantajlı oldu yani bu siyasi gündem. Evet.
Ben o zaman aşçılığa karar verdim. Oradaki kursların arasından baktım ve aşçılığın bana uygun olduğunu düşündüm. 2006 senesinde buradaki TAFE, Melbourne'de TAFE yazıldım. Burada da okulların dereceleri, güzellikleri var. Bazı okullar iyi, bazı hepsi çok iyi genel olarak ama öyle üst sıralarda okullar. Güzel bir okulda okudum. İyi hocalar tarafından öğretildi. Ama tabii her şeyi temel olarak öğretiyorlar. Bunun dışında biraz macera da aradım. Yani bir insanın bir yurt dışına çıkması demek zaten sadece ülkeden kaçmak ya da... Yani bize böyle geliyor. Ama buraya geldiğiniz zaman burada İtalyan'ı da var, İspanyol'u da var. Adam bir sene gelip kalıp dönüyor. Norveçlisi de var. Yani acayip zaten kozmopolit bir yer.
Vazgeçen de oluyor yani.
Tabii. Working Holiday deli gibi Working Holiday. Özellikle pandemi öncesi. Şu anda fazla kalmadı tabii. Ama... Yani bu da insana çok şey katıyor. Yani Türkiye hiçbir yere gitmiyor. Benim söyleyeceğim, eğer birisi maddi gücü yetiyorsa, en büyük sıkıntı zaten şu anda maddi güç. Maddi gücü yetiyorsa gidip yurt dışına çıkıp Uber bile yapacaksa kesinlikle evet. Çıksın. Bir de bizim Türkiye'deki en kötü şeylerden biri. Benim bunu anladığım şu. biz çok geç hayata atılıyoruz.
Evet.
Türk genci hayata o kadar geç atılıyoruz ki, yani benim okuduğum üniversite gerçekten hiçbir şey katmadı. Hı hı. Ben o 4 sene tam arkadaşlık ortamı kattı, bir üniversite havasını tattım. Bana çok şey katmıştır sosyal olarak, anlıyorum, ama ne mesleki anlamda ne gelecek anlamında bana hiçbir şey katmadı.
Hayata hazırlamadı yani, demek istiyorsun.
Hayata hazırlamadı tabii. Yani biz askerliğimiz kısalsın diye yapıyoruz zaten çoğu Türk genci. Evet. Kısa dönem askerlik yapayım diye yapıyor çoğu. Yani keşke 18 yaşında. Buradaki gençler 15 yaşında mutfaktalar. Çalışacak adam 15 yaşında mutfakta. Bakın bizim mutfakta bir tane çocuk var, bulaşıkçı. Şu anda benim çalıştığım yerde. Gencecik bir çocuk. Belki 15-16 yaşındadır. Oturduğu sem bizim, yani nasıl söyleyeyim size, bebek gibi bir yerde oturuyor ailesiyle birlikte. Avustralyalı.
Bir durumdalar yani.
Tabii. Annesi financial advisor.
Tabii ki.
Öyle. Yani biraz maceraydı benimki. Biraz da öğrenme isteği diyelim.
Evet. Peki yurt dışında öğrenim görmenin, meslek edinmenin zorlukları neler oldu senin için? Yani yabancı bir ülkeye gittin. Kültür farklı. Ortam çok farklı. Böyle bir yalnızlık hissine kapıldın mı? Arada sırada da olsa yani. Düşündün mü acaba yabancı bir yer diye? Böyle bir hissiyatın oldu mu?
Bir kere oldu. Ama o ikinci haftamdı. Gerçekten bir korku hissettim. Yani ben ne yapıyorum? Ne yaptım dedim o gün. Evet. Ve o gün ben yanlış trene binip, yani 20 kilometre doğuya gideceksem 20 kilometre batıya gitmişim. İndim. Semt de bizim semte benzemiyor. Arıyorum. Sokak ismi de, elimde de bir kağıt var. Birine gösterdim. Sen yanlış yere gelmişsin dedi. Güneşten kavruldum zaten 3 saat o adresi aramaktan. Meğer öyle bir yer yokmuş. Sonra trene binip tekrar şehre geldim. Geri oraya gittim. O gün gerçekten ben burada ne yapıyorum dedim, ama bir daha da öyle bir şey hissetmedim. Zaten Avustralya, ya bana karşı ben hiçbir ırkçılık görmedim. Doğruyu söyleyeyim. Yani hiç bugüne kadar. Belki ima etmişlerdi falan. Belki ben çok iyi niyetliyim. Ama hiçbir ırkçılık görmedim. Ve Türkleri de seviyorlar. Yani Türkleri seviyorlar. Belki bizim o Anzak geçmişimizden dolayı, yani o Kurtu 1. Dünya Savaşı'ndan dolayı belki seviyorlar. Türkleri seviyorlar. Ama mesela benim Sri Lankalı bir arkadaşım vardı. O da dedi ki, sen beyaz tenlisin diye hiçbir zaman ırkçılık görmezsin burada zaten dedi. Ben görüyorum dedi. Ya onun açısından o görüyormuş. Ama ben hiçbir zaman hiçbir ırkçılık görmedim. Zorlukları nasıl? Biraz insanın mantalitesiyle alakalı. Hayatta neler istediği alakalı. Ama yalnızlık size yanlış şeyler de yaptırabilir. Yani tabii burada şimdi bir anne yok, bir baba yok. Bir eski dostluklar yok. Yani burada mesela kumar oynayabilirsiniz. Burada kumarhanelerin hepsi 7-24 açık. Tabii. Ya da içki de çok tüketebilirsiniz. Yani biraz o kişiyle alakalı bir şey. Ama genel olarak ben bir zararını görmedim. Tam tersine çok hayrını gördüm.
Evet.
İyi ki de gelmişim yani.
Evet. Ya ben Avustralya'da böyle bir ırkçılık olduğuna dair bir bilgim yoktu açıkçası. Şu an sen söyleyince anladım. Daha çok ben Güney Afrika falan gibi hep düşünürdüm. Yani böyle bir şey benim bilgim dahilinde değildi.
Avustralya'da yaşayan 20 milyon insanın 3'te 1'inin ya kendisi ya da annesi babası yurt dışına doğmuş.
Evet. İngiliz
yani
mi?
Böyle bir
ülke değil mi zaten? İngiliz.
160'ı İngiliz.
Evet.
İngiliz zaten. Zaten buraya zamanında gelmişler. O işte gemilerle burayı ilk inşa edecekleri zaman bütün İskoçya'dan, İrlanda'dan esirleri, tutsakları buraya getirmişler.
Evet.
Hepsini çalıştırmışlar. Zaten buranın temelinde onlar var. Yani ataları onlar. Ama onun dışında şu anda çoğu göçmen İtalyan mesela. İtalyanlar çok var ve Atina'nın dışındaki en fazla Yunan nüfusu da Avustralya'da yaşıyor.
Vay, çok enteresan. Bunu bak bilmiyordum.
Çok büyük bir Yunan nüfusu var. Çok güçlüler. Yani buradaki gökdelen sahipleri adamlar artık. O kadar şey yapmışlar. İtalyanlar da çok güçlü. Yani çok sağlam aileler ve hala geleneklerini devam ettiriyorlar. Aileler bir araya geliyor, Christmas yemeklerini yapıyorlar. Çünkü benim İtalyan arkadaşlarım var. Kıbrıslı çok var. Hem Rum kesiminden hem Türk kesiminden. Avrupalı Alman çok var. Bayağı gelmişler. Hatta burada Heidelberg diye bir tane de şey var. Suburb var. Bayağı Alman nüfusu var. Hı-hı. Çinliler Gold Rush sırasında gelmişler. Ama Çinliler Gold Rush sırasında gelmişler. Ama hiç kadın getirmedikleri için çoğu soyunu devam ettiremeden ölmüş.
Allah'ım, o nasıl bir şey?
Evet evet. Hepsi erkek gelmiş. Altın çıkartacağız diye. Ama soyları devam etmemiş.
Ne bileyim, şu an çok komik geldi ya. Kusura bakma ama komik geldi yani.
Ya böyle ilginç şeyler de var.
Gerçekten ben bunu hiç haberim yoktu. Çok iyi oldu öğrendiğin, yani çok bilgiler verdin. Açıkçası ben şeyi de sormak istiyorum şimdi. Sizin sektörünüze bizim dinleyicilerimiz açıkçası çok yabancı. Ben de sinemacı olarak gerçekten sizin sektörümüzde yani yabancı bir insanım. Senin statünün head chef diyor. Yani bu terimlerin anlamlarını bize bir açıklayabilir misin? Ben gerçekten yabancı olan insanlar da biraz bu konuda bir kültür sahibi olsunlar istiyorum bu podcast'te.
Tabii. Şimdi mutfak bir hiyerarşiden oluşuyor. En üstte bir head chef var. O en deneyimlisi. Altında bir sous şefi olur. Onun altında chef de partner olur. Chef de partner kısım şefleri diye geçer. Yani mesela et bölümünün bir tane chef de partisi olur. Altında komi şefler, demi şefler olur. Hı hı. Onun üstünde chef de partinin üzerinde sous şef olur. Sous şefin üzerinde head chef olur. Ama bu otellerde falan da farklılaşamaz. Mesela executive chef oluyor. Altında executive sous şef oluyor. Onun altında sous şef oluyor. Onun altında junior sous chef var mesela. Onu da çünkü bunu niye yapıyorlar? Ben size söyleyeyim. Birincisi çok büyük bir takım. Parçalara bölmek için yapıyorlar. Bir. İkincisi aralarında fiyat maaş farkı yaratmak için yapıyorlar.
Grup çalışması gibi biraz sanki.
Tabii. Yani bu bir hiyerarşi var burada. Bu hiyerarşi ünvanlar onlar. Onlar içindeki ama mesela küçük bir kafe düşünün. 4 kişi, 3 kişi çalışıyorlar. Küçük bir kafe.
Evet.
Orada da bir head chef var. Hı. Ama bu demek değil ki o head chef gidip 5 yıldızlı bir otelin de head chef olabilir demek değil. Ya da executive chef olabilir demek değil.
Anladım.
O head chef belki otele geçtiği zaman chef de part olabilecek. Hı. Çünkü onun deneyimi ancak o pozisyonu almaya yetecektir. Onun head chef mesela diyelim 5000 lira alıyorsa haftada misal. Öbür taraftaki head chef 15000 lira alıyor olacak. Yani bu sizin yaptığınız, aldığınız sorumluluğa, tabii mekanın bütçesine, yaptığı kuver sayısına göre değişen bir şey.
Yani yoğun bir iş olduğunu düşünüyorum. Biraz böyle sosyal hayatı da sanki kısıtlıyormuş gibi geldi bana şu an senin anlattıklarından açıkçası. Bir de seninle şu an hani denk getirebilmemiz de bu boş zamanı biraz açıkçası zor oldu. Sana bu sektör nasıl bir yaşam tarzı sundu? Sen yani kendi özel hayatına veya işte başka yapmak istediğin hobilerine zaman ayırabildiğini düşünüyor musun?
Ayırabiliyorum. Ya benim zaten bir tek hobim var, o da spora gitmek. Yani ona zaman ayırmaya çalışıyorum. Molam bile, aram bile olsa gidiyorum. Mesela sabah 10'da işbaşı yapacaksam saat 9'da sporda oluyorum. Zaten ben yürüme mesafesinde çalışıyorum. 45 dakika 50 dakika sporumu yapıp direkt oradan işe geçiyorum. Bunu ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Disiplin sağlıyor birincisi bana.
Evet.
Çünkü insan hayatı işten ibaret olmamalı ve dediğim gibi mutfak işten ibaret bir yer. Mutfağın işi bitmez. Ben o kadarını söyleyeyim. Bir de mutfakta şöyle bir yine bu düzeldi biraz. Bakın ben geldiğimde 2006'da yani ben burada iyi yerlerde de çalıştım. Otelde de çalıştım. İki etli restoranda da çalıştım. İki et dediğim yani iki Michelin. Yani ben de orada iki seneye yakın çalıştım.
Hı-hı.
Ve orada haftada 70-75 saat yapıyordum ben. Yani gece saat 12'de 1'de restorandan çıkıyordum. Sabah 6:40 gece tekrar alarmım çalıyordu. 7:30-8 gibi işte oluyordum.
Çok uzun saatler değil mi can?
Uzun saatler ve
tabii
ben şu an
gibi geldi bana yani.
Bu biraz ama şimdi şöyle. Şimdi mutfak ortamı iyi bir aşçının yanında çalışmazsanız hiçbir anlamı yok.
Hmm.
Boşa geçen zaman
yani mesela ne oluyor sana o ilerlemek
tabii,
için?
Tabii. Tabii bak aslında ben birazdan başka bir şeyler de anlatacağım. Bu Michelin yıldızlı restoranlar hakkında da bahsedeceğim ondan. Sizin CV'niz ne kadar iyiyse hem alacağınız maaş hem ilerideki sorumluluğunuz hem çalışacağınız mekanlarda acayip bir fark yaratıyor. Yani bakın şimdi benim çalıştığım buradaki restoran, dünyada tanınan bir restoran. Oranın şefi de Avustralya'nın en ünlü şefi Neil Perry.
Evet.
Yani Neil Perry yazarsanız zaten adam dünyada 26. sıradaydı.
Evet.
Restoran. Yani şimdi bu adamı siz CV'nize 2 sene ben bu adamın yanında çalıştım diye yazdığınız zaman zaten Dubai'ye de başvursanız hemen iş teklifi geliyor. Ne bileyim yani Norveç'e de başvursanız direkt iş teklifine adamlar e-mail atıyorlar. Ben burada İngiltere'ye başvurdum bir kere. Hemen vize işlemlerinizi halledelim diye mail geldi. Yani sadece deneme amaçlı. Yani o çok büyük bir fark. Şimdi gidip bir tane kafede çalışmış olan bir adam var. Bir de dünyanın sıralı restoranlarında az maaşla çok saat çalışarak yıllarca çalışmış ve öğrenmiş. Buna teba etmiş değil mi? Teba etmiş.
Evet tama etmiş.
Evet bu insan var. Şimdi hangisini işe alırsınız? Yani bu çok önemli bir şey. Bu üniversitede yapacaksa iyi yerlerde yapmak lazım ve burada çok rekabet var. Yani buradaki şeflerin %90'ı bir balığı nasıl parçalamasını biliyor. Yani bunlarsa bir şey artı bir şey kazandırmıyor burada demek istiyorum. Sizin daha ekstra bir şeyler yapmanız lazım. Yani ben girdiğim zaman mutfağa ben alır koyunu baştan aşağı parçalarım, balığı aşağıdan baştan aşağı her şeyi yaparım derseniz onu zaten yapan biri vardır orada.
Hmm.
Yani sizin çok özel biri olmanız lazım ki gerçekten güzel yerlere gelin. Çok güzel yemek yapan restoranlar var. çok iyi şefler var. Biz haftada bir eşimle birlikte yemeğe gitmeye çalışıyoruz sağ sola. Geçen bir yere gittik. Yeni açılan bir Arjantin restoranına. Bayıldık yani. Adamlar o kadar güzel yapmışlar ki her şeyi. Ama gerçekten hani bizim yemek, bizim ağız tadımıza uygun mu? Mesela adam hayvanın kanından sosis yapmış.
Kanından.
Evet. O zaten İngilizlerin blood sausage dedikleri. Blood sausage dedikleri. Yani bu insanlar zannaması şimdi royal family'ler etin güzel kısmını yerken fakir halka kan kalıyormuş. Onlar da kandan beslenecekler. Kanı sosise çevirmişler, yemeğe çevirmişler. Şimdi bu çok moda olmuş. Biz de denedik. Çok hoşumuza gitti. Yani bizim
aslında kulağa çok şey hoş gelmiyor ama tabii denemek lazım.
Gelmiyor ama tadı falan çok güzeldi mesela. Yani hayır, yani insan burada rekabet çok. Değişik yemekler çok. O şekilde.
Sen Türkiye'de de çalışmıştın bildiğim kadarıyla. Bu evet. Şu an çalıştığın vektörle düşündüğünde Türkiye ile Avustralya ekseninde sen ne gibi bir farklar, benzerlikler görüyorsun?
Ben Türkiye'de 2 sene çalıştım. O da burada 5 sene çalışmış, sonra 2 sene orada baş aşçı olarak çalıştım. 1 sene de Dubai'de sous chef olarak çalıştım bir tane resortta. Türkiye'de şöyle bir fark görüyorum. Bu benim bir anım. Bu değişik bir anı. Şimdi burada aşçı her şeyi yapar. Yani mutfağa girdim, ben soğan doğradım, yemeği yaptım, hadi bay bay kendinize dikkat edin diye bir şey yok. Mal çeker, malı yerleştirir, rafları indirir, yıkar, kaldırır, gerekirse bulaşık yıkar.
Neden her şey aşçıya yükleniyor burada peki?
Niye biliyor musunuz? Çünkü işçi maaşları çok yüksek.
Hmm.
Burada en kötü işçinin saatlik ücreti 32 dolar artı vergi artı sigortası. Yani 40 dolar maliyeti bir saati işverene.
Yani orada daha şey mi?
Yani zaten Avustralya dünyada en fazla benim bildiğim kadarıyla şu anda ya ilk üçte olduğunu biliyorum ben. Asgari ücreti en yüksek veren ülke.
Evet.
Şimdi bu kadar yüksek maaş verince ne yapıyorlar? Personelin her şeyi yapmasını bekliyorlar. Bu çoğu sektörde böyle. Avustralya'da. Ama tabii mutfak biraz daha fiziksel bir ortam olduğu için daha çok yoruyor.
Evet.
Yani temizlikten baştan sona, mesela ben okula yazıldığımda biz dersleri bitiriyorduk. Bizim ikinci senemizde bir restoran dersi vardı. Restoranda işte pratik yaptırıyorlar. Gerçekten müşteriler açıyorlar. Çok ucuz yemekler. Aynı bizim orada evi gibi. Yani çorba mesela 3 dolar, 4 dolar. Çorba, ama her şey çok güzel. Orada öğrenciler yapıyor yemekleri.
Siz okulun deneyim kazanmış oluyorsunuz yani böylece.
Bize para vermiyordu okul. Sadece okula para geliyordu. Kar da etmiyorlardı ama biz restoran ortamında nasıl çalışmış olduğunu mesela öğrenciyken.
Deneyim kazanmış oluyorsunuz.
Evet, evet. Deneyim için. Her restoranı kapattığımızda biz mutfağa bildiğiniz Arap sabunlarıyla yıkıyorduk baştan aşağı. Ya diyordum ben bu okula bu kadar para veriyorum hala bana yıkatıyorlar. Yani o zaman ben mantalitesini anlamamıştım. Ama çıktıktan sonra meğer gerçek meslek hayatı öyleymiş. Her gece bırak işi kapatırken temizliyorsunuz. Şimdi Türkiye'de ben işe başladım baş aşçı olarak. Bir günde cuma günü bizim bulaşıkçı bir abimiz vardı. Oğlunun nikahı vardı. Benden izin istemişti o cuma akşamı için gelemedim. Ben de kimseyi bulamadım yerine. Cuma akşamı da bulaşıklar bayağı birikti. Ben de gittim arkaya. Benim de o zaman sous şefim Adnan diye bir çocuk. Çok iyi bir arkadaş. Ben de arkaya geçtim. Bulaşık alanı da arkada. Taksim'de çalışıyorum o zaman Şişhane'de. Arkada bulaşıkları yıkıyorum. Koştu geldi. Şef sen ne yapıyorsun ya dedi. Ne oldu dedim. Sen dedi bulaşık yıkayamaz dedi. Sen bıçağını kaldır git dedi. Ben daha ikinci adam. Niye dedim. Şef dedi ben Avustralya'da nasıl olur eder bilmem dedi. Burada dedi sen dedi enayi yerine koyarlar. Ben sana söyleyeyim dedi. Saygı duymazlar sana dedi. Şimdi burada tam tersi. Eğer burada o bulaşığı bırakıp şef giderse hiç kimse ona saygı duymaz. Burada herkes her şeyi yapar.
Takım çalışması bekliyorlar yani.
Tabii ki de. Evet takım çalışması. Ama Türkiye'de alttaki yapsın. Ben head chef olmuşum zaten. Gerçekten de öyle. Tezgahımı bile temizlemiyorsun. Çantayı kaldırıyordum gidiyordum. Bunu istiyorlar. Yani benim çalıştığım, ben iki yerde çalıştım. Böyleydi ama bana Adnan'ın yaklaşımı bu şekildeydi. Ama burada tam tersi. Eğer işin ucundan siz tutmazsanız hiç kimse saygı duymaz burada. Bu şekilde yetişiyorsunuz zaten. Yani benim mesela çalıştığım grubun executive şefiyle biz bir gün birlikte çalıştık. O gün de davlumbazlar temizlenecekti. Bildiğiniz adam önlüğünü çıkarttı, aldı eline sabunlu kabı. Gitti davlumbazları indirdi içlerini temizlemeye başladı. Burada böyle ama bakarsanız adamın kazandığı para belki bizim ülkede genel müdürler almıyor. Yani mantalite farkı var.
Herkes her şeyden anlaması gerekiyor. Yani zaten
evet,
herkes anlamıyor olsa hani o alttaki insanların da bir şekilde o işi iyi yapıp yapamadığını anlayamayacak belki de.
Evet anlayamayacak ve şimdi çocuk da yeni çocuk 15-16 yaşında. Şimdi siz onu iyi bir yetiştirmek istiyorsunuz. Benim dediğim gibi usta en önemli şey. Eğer ustanız iyiyse zaten bazı şeyleri öğrenirsiniz. Yoksa boşası geçmiş zaman limon kesmeyi bilmeden işte çalışırsın. Limon kesmenin de tekniği var. Yani çekirdeğini çıkartıyor musun? İçindeki beyaz kısmı çıkartıyor musun? Bizim mesela ben o iki et restoranda çalışırken bir tane limonda bile çekirdek olmazdı. İstemiyor. Gerçek söylüyorum. Komik geliyor size ama adam oturuyor mesela 600 dolarlık şarap başlıyor.
Ben şimdi sen anlatınca kendimi böyle şey bu konularda çok cahil hissettim açıkçası. Çünkü ben bugün hani sana da resmi gönderdiğim üzere şey aslında bir krep yapmaya çalıştım ama ben hiçbir zaman tutturamadığım gibi tabii yine dağılmış olduğu için yani o şekilde yemek zorunda kaldım. Gerçi kötü olmadı tabii ama biraz şeyim yani biraz cahil gibi hissettim şu an sana bunlardan bahsedince.
Cahillik değil, bu benim alanım. Ben şunu söylüyorum her zaman, hayatta her şey pratik. Evet. Eğer bir şey gerçekten isterseniz pratik. Gitar çalmak mı istiyorsun? Pratik yapacaksın. Bir şeyin iyileşmek istiyorsan sadece pratikle alakalı. Hiçbir evet. Zor bir şey yok yani. Bir şey öğrenmek istiyorsan. Şu andaki açık kaynak kadar bol bir şey yok dünyada. Yani YouTube ne öğrenmek istiyorsanız tutorial dolu. Ve bazıları
şey öyle bir... başladılar orada. Yani motor çıkıp çıkarmaya bile adam oturuyor anlatıyor ya.
Evet anlatıyor. Bazı programlar var benim izlediğim. Diyorum bu nasıl paralı olmaz diyorum ya. Yani imkanı yok. Bunu adam paralı yapsa üyesi olur. Adam bedavadan yayın yapıyor.
Ya o biraz şey sanki bizim Türk zihniyetinin sanki can ürünü gibi. Yani sonuçta şey yurt dışında biraz gönüllü çalışma da gönüllü şeyler de çok önemli aslında. Yani orada bir şekilde hani topluma faydalı olmak, işte gönüllü bir iş yapmış olmak birçok işte de hani iyi bir referans oluyor insanlara falan. Yani ben biliyorum benim arkadaşlarımdan mesela annemin mesela yoğun bakım servisinde çalışmış. Sonra hani Amerika'ya da gidip bunu referans olarak CV'sine yazmış. Ben arkadaşlarım var. Tanıyorum. Evet. Yani biraz şey biraz sanki bizim Türk zihniyeti gibi. Hani para alma meselesi biraz bana öyle gibi geldi. Yani ben hani açık kaynak olması hani bilginin böyle her yerde ulaşılır olmasından aslında faydalanıyoruz gibi geliyor bana.
Tabii. Ama dediğim gibi yani pratik, yani benim senden iyi olduğum bir konu olabilir ama ben senden daha fazla yaptığım için ben daha iyiyim.
Evet. Ben şeyi de sormak istiyorum sana. Yani sizin mesleğinizin zirvesi nedir? Yani en yüksek kademe ne olarak tarif ediliyor? Ne ifade ediyor? Yani bu Michelin yıldızı demiştim biraz önce.
Evet, 3 Michelin yıldızı alırsanız dünyada tanınmış restoranlar arasına girersiniz. Yani illa 3 Michelin almanıza gerek yok. 2 Michelin, 1 Michelin. Yani o Michelin zaten o otellerle başlıyor, Michelin grubunun yaptığı bu şey. Galiba 1950'lerde tam emin değilim. İşte böyle gidip Michelin olduğu yerlerde, restoranlarda, otellerde o küçük bir kitapçık dağıtmaya başlıyor Michelin. Ondan sonra işte o restoranları yorumluyorlar, review ediyorlar. Ondan sonra böyle Michelin yıldızı dağıtmaya başlıyor. Yani Michelin yıldızlı restoranlar şöyle söyleyeyim şimdi. Şimdi Michelin yıldızı sadece mutfaktan çıkan yemekle alakalı bir şey değil zaten. Michelin yıldızı ön taraftaki aydınlatmadan, müşterinin önüne koyulan peçeteden, içeride çalan müzikten, garsonun tavrından, şarap menüsünden. Hepsi bir paket haline gelen bir şeydir Michelin yıldızı. Yani mutfakta istediğiniz kadar güzel yemek çıkartın. Sizin masalarınız yani güzel değilse adam sana Michelin yıldızını vermez. Ya da ne bileyim müşterinin servisin iyi değilse yine Michelin yıldızını vermez. Ya da şarap menün yemeklerle çok uyumluysa yine vermez. Ya da restoran ortasında bir tane masa tenisin varsa yine vermez. Bilardo masan varsa yine vermez. Yani Michelin dediğiniz şey bir paket. Onu veriyor adam size. Birincisi bu. Evet. İkincisi Michelin starlı yıldızlı restoranların çoğundaki elemanlar zaten ücretsiz çalışıyorlar. Mesela diyelim 45 kişi çalışıyor mutfakta. Bunların 6-7 tanesi maaş alır. Gerilerin hepsi gönüllü çalışır.
Neden?
Benim demin sana bahsettiğim şeyden işte. Sadece CV'sinde yazılmış olması için.
Referans için.
Tabii referans için. Şimdi bakın bize geliyor CV'ler. Mesela adam 3 Michelin'de çalışmış geliyor. Yani tavrı bir garip. Çalışma geç geliyor. Yani illa Michelin Star'da çalıştı diye zaten iyi olacak diye de bir şey yok. Ben çünkü gerçekten o şey insanlarla da çalıştım. Hı-hı. Yani güzel restoranlarda CV'sinde var. İşe çağırıyorsunuz adam geliyor. Yani öyle iyi değil yani. Hani bir şey bekliyorsunuz Michelin'de çalıştığı için ama öyle bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Ben yani bu altında çalıştım insanlar benim. Çünkü ben güzel yerlerde çalıştım. Head chef olarak. Evet yani Michelin yıldız dediğiniz şey yani son attention to detail. Yani son noktasına kadar her şeyi bizim mesela bakın ben o tuvalette çalışırken 6 kişi bize sadece tabak silerdi. 6 kişi sadece tabak silmeye geliyor. Tabii tabak silerler sadece. Ama masa geldi mesela bir gün. O adamlar 25 bin dolar hesap ödediler. Hong Konglu özel jetiyle geliyor. Mesela bizim restoranda hiçbir zaman fully booked olmaz. Her zaman bir tane masa VIP içeri girer diye hazır bekletilir. Bunu dünyada kaç restoran yapar? İşte bunlar yapar. İşte attention detail dediğiniz şeyler bunlar. Yani o kapıdaki adamı çevirmez. Onu oturtacağı her zaman masası vardır. Yani bunlar tabii küçük ayrıntılar ama büyük ayrıntılar, büyük farklar. Yani Michelin yıldız dediğiniz şey bu. Ama Michelin yıldızlı olmayıp çok güzel yemek yapan yerler de var. İlla Michelin yıldızı almadı diye kötü diye bir şey yok. Çok evet. Güzel yerler var.
Yani prestij ve maddi getirisi dışında ne gibi bir şey faydası var size? Yani pazarlama şeyi dışında saygımız gibi bir şey mi?
Yani çok büyük bir kere bütçeye ihtiyacınız var. Çünkü kullandıkları materyaller özellikle mesela o kullandıkları alet edevat mutfakta çok değişik teknikler kullanıyorlar zaten. Ve bunların hazırlıklarını yapıyorlar. Mesela 3 ay kapatıyor restoranını. Sadece menü yazıyor. Ama bunu bir kişi yapmıyor ki. 10 kişilik takım. 10 kişi bir 3 ay boyunca sadece menü yazıyorlar. Menü deniyorlar, ediyorlar. Sonra açıyor restoran 9 ay boyunca. Zaten mesela benim baktığım birkaç tane restoran vardı İspanya'da falan. Adamlar 2 sene rezervasyon almıyorlar. Yani yer bulamıyorsunuz. Ama tabii bu ne getiriyor? Maddi olarak çok büyük bir... ama ben mesela Fransız bir şef biliyorum. Kendini strese dayanamayıp kendini öldürdü. Yani bu Michelin yıldızını almak kadar Michelin yıldızını tutmak da zor. Yani her sene...
Öldürmesi de yani çok stresli bir iş olduğu anlamına mı geliyor Can?
Özellikle stresli bir iş. Özellikle bence yani o Michelin starını aldıktan sonra zaten ya onu yükselteceksiniz ya kaybedeceksiniz. Yani ya da tutacaksınız ama her sene çünkü mutfak ortamı çok değişik bir ortam. Ve özellikle öyle yerlerde insanlar 3 ay çalışıp gidiyorlar. Yani orada şimdi birini eğitiyorsunuz. Bak en masraflı şey zaten yeni gelen kişiyi eğitmek. O çok masraflı bir iş. Çünkü siz bir insana emek harcıyorsunuz. Sonra o insan gidiyor. Yenisi geliyor yine zaman. Çünkü zaman hiçbir zaman geri gelmeyen bir şey. Yani evet. Her şey gelir. Zaman gitti mi gitti. Geri satın alamazsın zamanı.
Evet. Çok
biz aslında çalışarak ne yapıyoruz? Zamanı satıyoruz. Çalışanım, işverenimize zaman satıyoruz biz. Benim zamanım al. 8 saat ben seninim. Beni istediğin gibi kullan bu. Şimdi sen bu eğitiyorsun adamı 3 ay sonra gidiyor. Sürekli eğitmek zorundasın. Sürekli eğitiyorsun. Bu çok büyük bir yük.
Evet, o eğitim işte zor gerçekten.
Stres. Bakın özellikle pandemi sonrası hatta ben pandemiye de değinmek istiyorum. İnsanlar da özellikle burada çünkü biz bayağı kapattı burası. Ve şu anda working holiday'den de kimse kalmadı. Onlara destek verilmediği için hepsi ülkelerine döndüler. Personel sıkıntısı acayip derecede şu anda. Yani her yer şef arıyor.
Pandemiden sonra.
İnsanlar çok tembelleştiler. Çalışmak istemiyorlar. Yani öyle bir şey var şu anda.
Neden tembelleşsin? Pandemiden sonra neden? Ya pandemiden sonra niye tembelleşiyorlar? Anlamadım ben orayı.
Çünkü evde oturdu herkes ve devlet burada deli gibi para yağdırdı. Evet. Herkesin cebine her hafta 750 dolar para verdiler burada.
Bayağı iyi bir gelirmiş gerçekten.
Evet, bayağı iyi bir gelir. Herkese 750 dolar verdiler ve bunu 1,5 sene boyunca yaptı. Yani 1,5 sene değil özür dilerim. 260 küsür gün galiba, 267 gün kapattılar burayı. 267 gün boyunca herkesin haftada maaşına 750 bank hesabına yatırdılar.
Yani şu an hala verdikleri için mi çalışmak istemiyorlar yoksa?
Bence insanlar tembelliğe alıştılar.
Endişeden dolayı yani, ondan dolayı mı?
Yok, endişeyle alakası yok. Bence insanlar tembelleşti. Evde oturmaktan tembelleştiler, çalışmak istemiyorlar.
Ya orada büyük bir şey, yani ben kendi açımdan şu an bizim ülkemizden bakınca bana şu an hani çalışmak istememek büyük lüks gibi geliyor ama.
Evet.
Orası için yani o kadar herhalde mevzu bahis olacak bir konu değil ki herhalde umursamıyorlar gibi.
Durum ne biliyor musun aslında? Durum şu, şimdi siz eskiden mutfak ortamında ben çalıştığım zamanlarda çok biz çalışıyorduk yani ve hiç şikayet etmiyorduk. Şimdi insanlar en küçük bir şey isteğinizde işi bırakıyorlar. Çünkü biliyorlar köşedeki restorandan bakıyor. Hiçbir iş bulamama gibi kaygıları yok ki kimsenin burada. Siz en küçük bir şey isteyin. Mesela 38 saat çalışma yazıyor. Adam 40 saat çalışmıyor. Adam şikayet ediyor. 2 saat fazla çalıştı diye haftada. Ya günde yarım saat bile etmez. Adam direkt şikayet ediyor. Ben bu kadar çalışmak istemiyorum diyor. Ama ben 38 saat yazardı bende. Ben 70 saat yapıyordum. Ha bu beni enayi yapar mı? Belki yapar.
Çok
fazla ama o zamanın şartlarında herkes yapıyordu bizim mutfağımızda. Herkes yapıyordu.
Evet.
Ve ben bunu severek yaptım. Çünkü öğreniyordum. Yani öğreniyordum. Çok öğrendim. Ya benim temelim o restorandı mesela. Ben orada çalışmaktan zevk aldım.
Evet.
Tamam 70 saat yapmaz ama 40 saatte bir insan bence yapabilmeli ya. Ve insanlar biliyorlar ki mesela zam istiyorlar. Yani şu anda maaşlar da çok arttı. Herkes zam istiyor. Sürekli zam istiyorlar. Ama yani saçma rakamlar istiyorlar ve çoğu işveren de kabul etmek zorunda kalıyor şu anda.
Evet.
Yani biliyorlar ki eleman sıkıntısı var ve köşeye döndükleri an başka biri onlara iş verecek. Onun için istedikleri gibi davranabiliyorlar.
Yani şimdi ekonomik bir sıkıntı da yok benim anladığım kadarıyla orada. Yani benim şu an anlattıklarından çıkardığım bu oldu.
Biraz enflasyon oldu burada da. Petrol fiyatları falan da burada arttı ama Türkiye kadar artmadı. Yani ben geldiğimden beri de artıyor yavaş yavaş. Ama onun dışında işte burada da devlet vergi indirimlerine falan girmeye başladı şimdi. Büyük ihtimal petroldeki vergiyi kaldıracaklardı galiba bu görüşmeler, bütçe görüşmeleri vardı perşembe. Tam takip etmedim. Onun dışında et ürünlerine çok zam geldi. Zaten Avustralya'nın çoğu tırlarla dönüyor. Yani tır sektörü var. Çok büyük transportation burada, lojistik. O petrol fiyatları açtı. Tabii et fiyatlarına da, sebze fiyatlarına da yansıdı. Yani o fiyatlar, buradaki hükümet de zaten farkındayız. Tedbir alacağız falan dedi. Tamam hayat standartları biraz düştü ama benim söyleyeceğimle herhalde %20 falan bir enflasyon oldu burada pandemi sonrası da. Bir şey oldu yani. %20-%30 arası bir enflasyon oldu. Rahat.
Evet.
Ama tabii insanlar biraz hem tembelliğe alıştılar hem de biliyorlar ki sağda solda iş çok. İstediğin maaş kabul edilecek. Çok şikayet ediliyor yani şu anda. Ortamda çok şikayet ediliyor. Çalışan ön taraf ve arka taraf için de hospitality sektörü biraz iyi geçmiyor yani burada.
Anladım. Son olarak bu sektöre girmek isteyen genç insanlar için söylemek istediğim bir şey var mı?
Söylemek istediğim şey şu. İyi yerlerde çalışmaya çalışsınlar. Ya şimdi ben Türkiye ortamını pek bilmiyorum. Yani ben Türkiye'deki insanlara pek bir şey söylemeyi kendime hak görmüyorum doğruyu söylemek gerekirse. Yani Türkiye'de gerçekten öncelik para. Yani ben de Türkiye'de olsam belki önceliğimi para olarak koyardım. Yani geçim derdi her şeyin önünde geliyor Türkiye'de. Öyle buradaki gençler gibi benim zaten bankada para yatıyor. Ben şurada işte de çalışırım şunu da alırım diye bir ortam yok Türkiye'nin maalesef. Ama eğer öyle bir şey göz ardı edersek şunu söyleyebilirim. İyi şeflerin yanında çalışmaya çalışsınlar. Birinci en önemli şey bu. Hani birisi 1000 lira veriyor, biri diğeri 1500 lira veriyor haftalık diye gidip 1500 seçmesin. 1000 liralık şef daha iyiyse gitsin orada çalışsın. Çünkü o şeften öğreneceği şey diğerinden öğrenemeyecekse hiçbir anlamı yok. Birincisi bu. İkincisi yemeği bir şey servis ederken, bir şey hazırlarken sanki kendileri bir yere gitmişler ve özel bir geceymiş ve yemek onlara gelecekmiş gibi servis etsinler. Yani ben bunu göndereyim gitsin adam ne yerse yesin değil. Mesela ben bu akşam eşimle birlikte yemeğe çıktım ya da kız arkadaşım yemeğe çıkarttım. Çok özel bir gecedeyiz ve önüme bu tabak gelecek gibi düşünüp en azından o şekilde herkese servis çıkartmaya
başlasınız. Estetik de çok önemli herhalde Can değil mi?
Tabii görünüm önemli. En ilk gördüğü insanın görünümü zaten. Bakın şöyle güzel bir söz vardı burada. Görüntü restoranta sokar, tadı ikinci kez getirir diye.
Evet. Güzel
yani bir görüntü çok önemli. Yani mesela güzel bir vitrininiz vardır. İçeri girersiniz. Size o içeri sokar. Güzel etleri, balıkları dizmişsiniz. Ama o balık iyi pişmemişse ikinci defa gitmezsin. Yani her şey şekilde birlik olmalı. Tatlı çok önemli. Tatlının da güzel olması lazım. Ama yani çok böyle değişik şeyler yapmaya çalışmaya da gerek yok. Basit tutup taze ürünler. Tazelik çok önemli. Yani mesela benim burada kullandığım bir tane sirke var. Forum diye bir marka, İspanyol markası. Şu kadar litresi 45 dolar. Yani 500 Türk lirası.
Oo, çok pahalı.
Çok güzel bir sirke ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani salataya kat başka bir şey oluyor yani. Ama mesela altın, bu altın madalyalı. Bu sirke yıllardır bütün organizasyonlarda altın madalya alıyor.
Ben sirke sevmem mesela. Onu alsam yesem beğenir miyim?
Müthiş bir şey. Yani Forum diye bir marka istersen bakabilirsin.
Verdiğine değer mi?
Değer. Ben bilmiyorum Türkiye'de değer mi? Burada yani o kadar değil. Yani burada işte 35 dolar galiba.
Bir şey zayıflatıyormuş da biraz. O yüzden söylüyorum.
Ben o kadar bilmiyorum. Ama kullandığın ürün çok fark eder. Yani iyi ürün kullanmaya çalışmaları lazım. Detaycı olmaları lazım. Titiz. Ve en önemli şey benim için şu. Mise en place dedikleri şey. Mise en place Fransızca'da her şey yerinde demek. Yani servis sırasında, servis öncesinde her şey yerinde olması lazım. Yani ben biterse gider alırım. Yok şundan şu porsiyon yeter. Yok tamam da bu gece değil. Her şey her gece en kötü şekilde gidecekmiş gibi hazırlıklı olmalı lazım.
Titizlik her zaman önemli. Titiz olman lazım.
Tabii titiz olman lazım, temiz çalışman lazım. Titiz, temiz. Bir şey bir yerden alıyorsan aynı yere geri koyman lazım. Yani sen zaman kazanacağım diye sağa bırakırsın, ondan sonra unutur gidersin. Her şeyin tarihlenmesi çok önemli. Tarihleyeceksin, tarihleyeceksin, tarihleyeceksin. Bugün eti hazırladım, bugünün tarihini atacaksın. Bak, bu mesela benim evimde tuttuğum bir tane Sharpie dediğimiz şey. Bu bütün plastiğin üzerine yazar. Biz her şeyi vakumlarız. Balık porsiyonlarız, vakumlarız. Bütün havayı içinden çekersin, üzerine ben tarih atarım. Ne mesela palamut. Bugünün tarihi.
Dolaba kaldı yani. Çok
tabii iyi. Bizim mutfağımız falan o kadar
temizdir. Şey
ben sana şöyle söyleyeyim. Benim mesela çalıştığım bir tane restoranda bizim sadece temizliğimiz 2 saat sürerdi. Restoranı kapattıktan sonra. Çünkü böyle bir liste var. Şimdi şu listeyi sana veriyor. Bu listede de mesela diyelim ki dolap temizliği. Benim ismim yazıyor değil mi yanında? Can.
Evet.
Can da yazıyor. Akşam bitti. Gidiyor random birine veriyor. Diyor ki al diyor Gizem bunu. Dolaş. Sen de başka bir çalışansın. Bakıyor dolaba geliyor. Bakıyor pis bir şey görüyor. Can yazıyor. Yanına diyor gel bakayım sen buraya. Çünkü eğer o yanına imza atarsa patrondan yani şeften fırça yiyecek. En son şef kontrol ediyor. Yani görüyor musun bak takımı nasıl birbirinden sorumlu hale getiriyorlar.
Evet o çünkü çok önemli bir şey aslında. Otokontrol gibi bir şey o. Yani otokontrol oluyor.
Tabii. Herkes öğreniyor. Şimdi ben atıyorum imzamı. Benim yeni arkadaşım, benim seviyemde arkadaşım beni kontrol ediyor en yakın arkadaşım. Beğenmediği bir şey bana göstermek zorunda. Çünkü imza attığı an şef girdi içeri. Şef bakacak. E sen niye buna imza attın o zaman diyecek. Ona patlayacak.
Evet.
Yani adamlar bu sistemleri kurmuşlar mesela. Ben 2 sene çalıştım ya böyleydi. Ve bizim temizliğimiz 2 saat, 2,5 saat temizlik yapardık biz. Bütün dolap çıkar, bütün konteynerler değişir. Bütün dolap tekrar yıkanır ve kaldırılır. Ertesi gün mutfağa bir girersin yeri gibi. Her şey sanitize edilir, cilalanır. Bütün materyaller. Hı hı. Yani disiplin, temizlik, titizlik. Ama tabii Türkiye şartlarında bunlar ne kadar olur, ne kadar kadar. Ama yani ben de pek Türkiye'yi bilmiyorum. Doğruyu söylemek gibi. 2 senelik bir deneyimim var o kadar. Onun için pek arkadaşlara da bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. Hı. Ama benim öngördüğüm şeyler bunlar.
Çok teşekkür ederiz Can bize zaman ayırmış olduğun için. Kıymetli bilgilerin için de çok teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. O zaman hoşça kal diyorum. Teşekkür ederim.
Bay bay.
Zeynep Şenel Gence ile Her Tarihten Sohbetler.